Ayrım 15.
Ruh dört öğeden kurulmuştur. Ateş gibi, soluk gibi, hava gibi birer cisimden. Bir de kesin olarak adlandırılamayan bir cisimden. İlk üç öğe ruhun bütün bedene yayılmış olan ve içinde aklın bulunmadığı alagon bölümünü meydana getirirler. Bu bölüm pek psişik bir şey değil. Fizyolojik yönü canlının cana karşılık. Ruhun dördüncü öğesi logikon, korkuyu ve sevinci duyduğumuz göğsümüzde bulunur. Burada yerleşmiştir. Ruhi ve tinsel hayatın asıl taşıyıcısı da bu. Ölünce ruhu kuran bu dört öğe birbirinden ayrılır. Yani ruh çözülür, dağılır. Bu yüzden ne ölümsüzlüğün ne de ruh göçmesinin sözü olabilir. Böylece de bu iki düşünceye bağlı olan bütün korkularımız, ürkmelerimiz de ortadan kalkar. Ölüm bizi korkutamaz. Çünkü yaşadığımız sürece ölüm yoktur. Ölüm geldiğinde de artık biz yokuz. İstenç özgürlüğü sorununun Epikuros için büyük bir önemi var. Bir indeterminizm olarak istenç özgürlüğü Yunan felsefesinde ilkin Epikuros'ta tam bir açıklıkla ortaya çıkmıştır. Felsefenin tek amacını insanı mutluluğa ulaştırmada bulan Epikuros öğretisinin insanın kör bir zorunluluğun elinde bir oyuncak olmadığını, onun kendi kaderini kendisinin belirleyebileceğini tanıtlamaya girişeceği pek tabidir. Onun için Epikuros, insanın istenç eyleminin pek çok iç ve dış koşullara bağlı olduğunu doğru bulmakla birlikte, insanın bu etkilere mutlak şekilde bağlı olmadığını, hatta bunlara karşı da karar verebileceğini, nedensiz de seçebileceğini söyler. Bütün buraya kadar söylenenler hep ahlak için bir hazırlanmadır. Bilgi teorisi, fizik, bütün bunlar hep ahlaka bir giriştir. Bu hazırlığı şimdi ahlak değerlendirip gerçekleştirecektir. Ahlak, etik, insana neyi mutluluk diye anlaması, neden kaçması, kaçınması gerektiğini, neyi arayacağını, yaşayışını nasıl düzenleyeceğini gösterecektir. Burada Epikuros, yine kendisinden önceki Yunan felsefesinin bir görüşünü, Kairin okulunun hedoizmini, hazcılığını ele alıp canlandırır. Yalnız bu öğretide bir takım değişiklikler yaparak has, hedone, Epikuros için canlının her türlü çaba ve isteminin doğal amacıdır. Hedone, ilkin maddi ve manevi hazların bir birleşimidir. Ancak bu bileşimde ilk öğe, yani maddi haz asıl temeldir. Manevi hazlar bütün güçlerine, şiddetlerine, geçmişi geleceği kucaklayan bütün genişliklerine rağmen bağımsız değildirler. Bedene bağlı, bedenle ilgilidirler. Sonra Epikuros haz deyince olumlu hazzı anlamaz. Önce bu çeşit haz yok. Daha çok acıdan kurtulmuş olma anlamındaki olumsuz hazzı anlar. Acıdan kurtulma, vücudun ızdıraptan, ruhun huzursuzluktan kurtulmuş olmasıdır. Ataraksiya. Kısaca haz acısızlıktır. Acı karşısındaki özgürlüktür. Hazları Epikuros ayrıca canlı ve durgun hazlar, bir de beden gereksinimlerinin bol bol doyurulmasıyla elde edilen ya da bunların yalnız giderilmesiyle varılan hazlar diye ayırır. Bunların arasında durgun hazlar doğal olanlardır. Dolayısıyla da en değerli olanlardır. Bütün bu düşüncelerini Epikuros şu sözde toplar. Hayatın amacı vücudun bir andaki acısızlığıdır. Geçmiş durumlar için hoş anıları olmak, gelecek için güven içinde bulunmaktır. Epikurosçuların bu düşünceleri derleyip toplayan şöyle bir deyişleri var. Aç kalmamak, susamamak, üşümemek, vücudun istedikleri, özledikleri bunlar. Bu durumda olan ve ileride bu durumda olacağını umabilen kimse, mutlulukta Zeus ile, tanrıların bu en yücesiyle bile yarışabilir. Epikuros'un yaşamanın amacını böyle belirleyen bu formülünden, insanın birçok gereksinimlerini kısması gerektiği kendiliğinden çıkar. Bütün gereksinimler karşılanamaz, doyurulamaz. Onun için Epikuros, gereksinimleri doğal ve zorunlu olanlarla, doğal ama zorunlu olmayanlar ve ne doğal ne de zorunlu olanlar diye üç kategoriye ayırır. Hem doğal hem pek zorunlu olan gereksinime beslenmedir. Doğal olup da zorunlu olmayan bol bol beslenmedir. Ne doğal ne de zorunlu olan ise örneğin mevki sahibi olmak gereksinimesidir. Mutlu olabilmek için birinci kategori gereksinimenin karşılanması, yani yalnız doğal zorunlu olan gereksinimelerin giderilmesi yetişir. Doğa da zaten buna göre ayarlamış her şeyi. Zorunlu olanı kolayca elde edilir gibi yapmış. Güç elde edileni de zorunlu kılmamış. Epikuros felsefesinin iyimserliği bu görünüşe dayanır. Erdem öğretisi de Epikuros'tan doğru yaşamak ölçüsüne göre ayarlanmıştır. Erdemler ancak doğru bir yaşayış için araçlardır. Erdemlerin anlam ve değerleri buradadır. Başlı başına bir değerleri yoktur. Ancak mutluluğu yaramaları, hizmet etmeleri bakımından değerli şeylerdir erdemler. İnsan için ana erdem olan bilgili, bilge olmanın foronesis, akıllıca görüş, değeri de bu yüzdendir. Bilgelik sayesinde insan öteki erdemlerinde zorunlu olduğunu anlar. Onun için bilgelik en yüksek iyi, megiston agaton'dur. Bu erdem sayesinde insan hazları sonuçları bakımından tartabilir. Çeşitli etkilerini, gereksemelerini gidermenin genel tutumu bakımından değerlendirebilir. Beklemelerinin, korkularının doğru ölçüsünü bulur. Kuruntuya dayanan tasavvurlardan, duygulardan, isteklerden kurtulabilir. Hayatı ölçü olarak tatmakla da şen bir gönül düzenine ulaşabilir. Topluluk hayatını da Epikuros yine hedonizm bakımından değerlendirir. Atomculuğa dayanan ahlak öğretisi onun insanlar arasında doğal bir beraberliğini kabul etmez. İnsan Aristoteles'in dediği gibi bir zoon politikon, doğadan toplumsal bir varlık olamaz. İnsanların bir arada bulunmaları, toplum halinde yaşamaları sırf onların bunun böyle olmasını istemediklerinden, beraberliklerinin yararlı sonuçları olacağını düşünmelerinden meydana gelmiştir. Toplum, devlet, bütün birey üstü kurumlar üstün birer varlık olmayıp yalnız bireyin mutluluğunu sağlamak için olan araçlardır. Onun için Epikuros bilgeye evlenmemeyi bile öğütler. Aile yükü, sorumluluğu, mutluluktan onu uzaklaştırabilir. Yine bu düşünceyle politik sosyal hayattan uzak kalmayı, devlet toplum işlerine hiç karışmamayı da öğütler. Devlet ona göre bireylerin karşılıklı korunma gereğinden, düşünüp taşınmalarından doğmuş olan sözleşmeye dayanan bir bağdır, bir kurumdur. Bundan dolayı devletin yapısı, örgütü kurulmasının nedenine uygun, yani herkese yarar sağlayacak biçimde olmalıdır. İnsanlar arasındaki beraberliğin bilgiye yakışan biricik şekli ancak dostluk olabilir. Dostluk da Epikuros'a göre tabii yine karşılıklı yarar hesabına dayanır. Yalnız dostluk bilge ve erdemli kişiler arasında yarar, çıkar gözetmeyen, karşılık beklemeyen bir hayat beraberliği şeklinde yükselir. Bu çeşit bir beraberlikte de insan mutluluğun en yüksek derecesine ulaşır. Dostluk kavramının Epikurosçu felsefede büyük yeri var. Dostluk, Epikurosçu dünya görüşünün sosyal idealidir. Çünkü bu felsefe bir individualizmdir. Tek tek kişiler arasında bir ilgi olan dostluk da individüel bir bağdır. Bu bağ Epikuros'un okulu çerçevesinde gerçekten de çok işlenip değerlendirilmiştir. Ama dostluk sosyal hayatın ideali olunca insanın hayatına çekilip ancak kendisini düşünen yalnızlaşması, politik beraberliğin çözülmesi de bir ilke yapılmış oluyordu. Öğretisinin önermelerini Epikuros mutlak nitelikte kesin dogmalar olarak dile getirmiştir. Bunları kısa savlar halinde toplanmış, öğrencileriyle kendisine bağlanmış olanlara bunları ezberlemelerini öğütlemiştir. Bu savları gerçekleştiren bilge olur. Bununla da sürekli olarak tam mutluluğa, hiç bulanmamış hazza erişir. Bu kas katı dogmatizmi, Epikurosçuluğun öteki antik çığırlar arasında başlıca bir özelliğidir. Bu dogmatizmde o kadar çok ileri gidilmiştir ki, biraz aykırı düşünenler hemen Epikurosçu topluluktan uzaklaştırılmıştır. Ama bu tutumda Epikurosçuluğun antik felsefenin bundan sonraki gelişmesinde pek bir rol oynamamasına yol açmıştır. Eski Stoa, Kıbrıslı Zenon. Helenistik çağın en önemli felsefe öğretisi Stoa'dır, Stoaizm. Bu çağın kurucusu Kıbrıslı Zenon'dur, 336-264, bir tüccarın oğluymuş. 314 yılı sıralarında Atina'ya gelmiş. Burada Zenofon'un Sokrates'ten anıları ile Platon'un Apoloçyasını Sokrates'in savunması okuyarak Sokrates'e hayran olmuş. Bundan sonra Yunan felsefesinin çeşitli çığırlarından, filozoflarından derslerini dinlemiş. Bunlardan da özellikle Kainiklerin pek çok etkisi altında kalmış. İlk yapıtları tamamıyla Kainik görüş çerçevesinde yazılmışlardır. Ama sonra Kainiklerin öğretisinde esaslı değişiklikler yapmıştır. İnsanın ahlaki özgürlüğüne Kainiklerin düşündüğü gibi töreleri, her türlü uygarlık düzenini sert bir şekilde reddetmekle değil de yüksek çeşitten bir doğallıkla, gerçek bir insanlıkla ulaşabileceği kanısına varmıştır. 4. yüzyılın sonlarına doğru Atina'da Stoa Poikile'de resimlerle süslü direkli bir galeride okulunu açmış. Okul adını buradan alır. Stoa direkli galeri demektir. Öğrencilerinden çoğu Zenon'un öğretisini az çok değiştirmişler. Peripatosçu ve Kainik felsefeye yaklaştırmaya çalışmışlardır. Yalnız Zenon öldükten sonra okul müdürlüğünde yerine geçen Assoslu Kleantes öğretiyi bütünüyle benimseyip azımsanamayacak bir bağımsızlıkla geliştirmiştir. Zenon ölçülü azla yetinen yaşayışıyla Atina'da büyük bir saygı kazanmıştı. İntihar ederek ölmüştür. Stoa Helenizmin tipik felsefesi sayılır. Çünkü Atina'da doğudan gelmiş kimseler tarafından Attika felsefesinin ana düşünceleriyle işlenmiştir. Başka bir özelliği de Roma İmparatorluğu'nda en yaygın bir felsefe oluşudur. Stoa öğretisinin kökleri Kainik felsefesidir. Ama büsbütün de bu çerçevede kalmaz. Yer yer onunla belli bir karşıtlık halindedir de. Kainizm'de olduğu gibi Stoa içinde insanın bağımsızlığı ana düşüncedir ve sonuna kadar ana düşünce olarak kalmıştır. Ancak Stoa'nın kurucusu Zenon bu ana düşünceye bir yandan sağlam teorik bir temel kazandırmak, bunu çeşitli yönlerinden felsefi olarak temellendirmek istemiş, öbür yandan da bu düşünceyi insan yaratılışının sosyal içgüdüleri, duygularıyla uzlaştırmaya çalışmıştır. Bunu yapmak istediklerinin ikisini de Sokrates ile Platon'un felsefelerinde bulmuştur. Bunlar doğaya uygun yaşama kavramını ortaya koymuşlardı. Bu doğaya uygun yaşama kavramı Stoa ahlakının hep temel kavramı olarak kalacaktır. Stoa'nın panteist bir dünya görüşü var. Bu görüşünde pek çok eski İonya felsefesinin özellikle de Herakles'in etkisi altındadır. Herakles'ten Stoa sisteminin gelişmesinde büyük yeri olmuş, Stoalılar düşünüş bakımından onu kendilerine pek yakın bulmuşlardır. Felsefeyi mantık, fizik, metafizik ve etik diye üç dala ilk olarak Zenon'un ayırdığı söylenir. Felsefenin bu üç dalını o, içten ilgileri bakımından birbirine bağlayıp değerleri yönünden basamaklandırmıştır. Sokrates'in ve Kainiklerin öğretisini kendisine çıkış noktası yapan Zenon'un felsefesinin ağırlık merkezini asıl ereği etikte, ahlakta bulması pek doğaldır. Ancak Zenon önemce ikinci derecede de olsa fiziği, ahlakı bilimsel olarak temellendirmek için gerekli sayar ve fiziği de ahlakı da mantık ile desteklemeye çalışır. Bu anlayış ile de o Kainizmin kaba bilgisizliğini aşmış oluyordu. Epikuros için olduğu gibi Zenon için de mantık çerçevesinde üzerinde asıl durulacak bilgi sorunudur. Onu bilgiyi araştırmaya götüren bir yandan septiklerin bilgisinin olabileceğinden şüphe etmeleri, öbür yandan da Sokrates-Platon felsefesinin edindiği bir kanıdır. Bu felsefeye göre bir filozof ya da bilginin sofos sağlam bir bilgisi olacaktır. Sallantılı kanıtlar bilginin değer ve onuru ile bağdaşamazlar. İmdi Zenon, Kainiklerin etkisiyle sensualisttir. Bütün bu tasavvurlarımızın kaynağı dış etkiler yüzünden ruhta meydana gelen izlenimlerdir. Bu anlayışı da Zenon'u doğru tasavvurları yanlışlarından ayırt etmeyi sağlayacak bir ölçü, kriteriumu aramaya zorlamıştır. Ve bu ölçüyü de o katalepsis kavramında bulduğunu sanmıştır. Katalepsis, objesini kavrayan, yani onu elden geldiğince tıpkı tıpkısına yansıtan bir tasavvurdur. Fantasia kataleptike. Bu çeşit bir tasavvurun objesi ruhta öylesine bir iz bırakır ki bu izin o objeden geldiğini inanarak kabul ederiz. İşte doğrunun ölçüsünü, bununla da her bilimin çıkış noktasını Zenon bu kavramda bulur. Ancak onun katalepsis kavrama dediği episteme, gerçek bilgiyle doksa, sanı arasında bulunan ortalama bir şey ve bu çeşit bilgi delilerde, budalalarda da var. Oysa episteme yalnız bilgelerde bulunur. Hem sağlam, güvenilir bilgi olarak hem de aldatıcı tasavvurlara elverişli olmayan bir durum olarak. Buna göre katalepsis değil de epistemeye sahip olan bilge doğrunun ölçüsü oluyor. Metafizik öğretisinde de Zenon Kainik okuluna bağlıdır. Dolayısıyla Stoa'nın metafiziği de materyalist ve monist bir metafizik. Bu da Aristoteles'in madde, hayle ile formi, morfe, iki ayrı ilke olarak anlayan dualist metafiziğine karşı açık bir polemiktir. Zenon'un metafizik görüşü de bir yaratıcılık, özgünlük yok. Zenon, Sokrates'ten önceki doğa felsefesinin metafiziğine, daha doğrusu bu metafizikten Herakles'in öğretisine dayanır. Ve ancak maddi olanın, cisimsel olanın asıl gerçek olduğunu söyler. Çünkü yalnız maddi olan varlık bir şey yapmaya ve kendisiyle bir şey yapılmaya elverişlidir. Bundan dolayı evrenin ilkesinin maddi bir şey olarak anlaşılması gerekir. Bu maddi ilkeye de bir etkin, bir de edilgin öğe vardır. Hareket ettiren neden, etken, aiton ile hareket ettirilen ilk madde, proteha ile. İlk madde Platon ile Aristoteles'te olduğu gibi nicelikçe değişmezdir. Hiçbir niteliği de yoktur. Neden, aiton ise Herakles'in logosu ile Anaxagoras'ın nousuna benzer. Aiton evrene düzen kazandıran rasyonel ilkedir. Bu birlikli maddi ilkeye arke, Zenon, tanrı da der, doğa da der. Tanrı ya da doğanın özü ateştir. Stoa metafiziğin de Herakles'e bağlılığı burada açıkça görülmektedir. Ama Stoa Herakles'in bu öğretisini geliştirmiştir de Stoalılar basbayağı ateşle akıllı yaratıcı ateş arasında bir ayırma yaparlar. Basbayağı ateş sadece kemirir, yok eder. Yaratıcı ise rasyonel, yöntemli olarak yaratır, biçimlendirir, hayatı doğurur ve ilerletir. Tanrılık ancak bu yüksek anlamındaki ateş ile bir ve aynı şeydir. Ateş ya da tanrılık kendisindeki tohumları, logoi spermatikoi, öncesi sonrasız yasalara göre evrenin gittikçe kabalaşan bütünü olarak geliştirir. Aristoteles Zenon içinde yıldızlar akıllı canlı varlıklardır. Evrenin öteki varlıklarında ateş koruyucu, biçimlendirici bir soluk, pneuma olarak görünür. Yalnız basamaklı bir şekilde kendini gösterir. Akıllı varlıklarda akıl, nous, canlılarda ruh, psyche, bitkilerde dar anlamıyla doğa, physis, cansızlarda da bir yetenek, hexis olarak bulunur. Evren Zenos'a göre bitimsiz değildir, geçicidir. Bütün varlıkların nedeni olan ateş bir zaman sonra tek tek nesnelerin dünyasını yeniden kendisine geri alır. Ana ateşe geri dönmekle de bu arada kabalaşmış olan nesneler arınmış olurlar, katarsis. Evrenin bu oluşu Tanrı tarafından bütün ayrıntılarında sıkı sıkıya belli edilmiştir ve hep aynı biçimde periyodik olarak yinelenir. Tek tek varlıkların ve davranışların kesin olarak bu önceden belirlenişi kaderdir. Ama Tanrılık bu süreci belli bir ereğe doğru yönelttiği için bu onun bir önceden görüp bilmediğidir de. Pronoia. Zenon'un psikolojisi de bu fizik, metafizik görüşüne uygundur. Bedene baştan aşağı ve bütün görevlerinde ruh, psyche egemendir. Ruh sıcak bir soluktur ve bedeni bir arada tutan ilkedir. Ruhta 8 kısım var. Akıl, 5 duyu, konuşma yetisi ve üreme gücü. Bunların hepsi de insanın birlikli yönetici hayat gücünün, ruhun birliğinin, hegemonikon, çeşitli görünüşleri ve ışınımlarıdır. Ruhun bütünü üzerinde egemen bir güç olan hegemonikon, ruhun belli bir organa bağlı olan aşağı etkinliklerinin de, düşünme gibi yüksek etkinliklerinin de organıdır. Onda iyiye ve kötüye kendiliğinden dönen bir esneklik var. Yanılma, tutku, günah başlı başına birer ruh olayı olmayıp hegemonikonun bütünündeki değişmeleridir. Dolayısıyla ahlakça düzelme de buna bağlı. Zenon'un bu hegemonikon kavramı ile kişiliğin benin birliği kurulmuş oluyordu. Tanrısal ruhla insan ruhu önce birdirler. Tanrı ile evren arasında ilgi neyse ruh ile beden arasındaki ilgi de odur. Zenon insan ruhu ile hayvan ruhu arasında temelli bir ayrılığın olduğunu kabul eder. Hayvanlarda akıllıca gibi görünen bütün davranışlar yalnız doğal bir kökten gelirler. Ruhun mutlak ölümsüzlüğünü de Zenon kabul etmez. Öğrencisi Kleanthes'e göre ruhlar her şeyin tanrısal ruha dönüşüne kadar yaşarlar. Başka bir stoalıya, Kairisippos'a göre de ancak bilgelerin ruhları için bu doğrudur. Sıradan kimselerin ruhları bedenleriyle birlikte yok olur. Zenon'un felsefesinin ana konusu olan ahlak öğretisi de kainizme bağlıdır ve Sokrates'inki gibi tam bir entelektüalizmdir. Bu öğretiye göre nesnelerin değeriyle insanın ne olduğu ve dünya içindeki yeri ve anlamı üzerine doğru, yani bilimsel bir bilgisi olmayan kimse doğru erdemli bir eylemde bulunamaz. Dolayısıyla mutluluğa erişemez. Doğru bilgi doğru iş yapmayı, doğru davranmayı da sağlar. Bilgi ile eylemin birliği düşüncesi Stoa öğretisinin bir ana özelliğidir. Ahlakça yetkin olma anlayışını Stoa bilgi idealinde canlandırmıştır. Bilgelik erdemli olmaktır. Bilge kişi erdemli kişidir. Bu idealin canlı örneğinde Sokrates ile Antistenes vermişlerdir. Çünkü bu ikisinin bildikleriyle yaptıkları tam bir uyum halindeydi. Bilme ile eylemin birleşip kaynaşmaları bu ikisinden de canlı bir hale gelmişti. Erdem doğaya akla uygunluktur. Stoa öğretisinde doğa ile aklın aynı şeylerdir. Bundan dolayı bilgenin erdemi ile akıl bilgisinde ve bundan doğmuş olan istenç gücündedir. Erdem aklın doğru durumda olmasıdır. Aklın doğru durumda olması da insanın özü bakımından rasyonel olan dünyanın doğanın gidişine ayak uydurması, ona kendini bağlı kılması ile elde edilir. Nasıl olsa insan dünyanın gidişinden kendisini sıyırıp ayıramaz. Onu isteyerek benimserse bu gidiş artık kendisine batmaz olur. Böylece de tedirgin olmaktan kurtulur. Doğanın yasasına boyun eğmek, Stoa ahlakının başlıca bir ilkesidir. Bilge Zenon'a göre erdemli kişidir. Bu bilgenin olumlu özelliğidir. Olumsuz özelliği de erdemin karşıtı olan kötülüğün onda hiç bulunmamasıdır. Çünkü kötülük ruhun birliğidir, hegemonikon. Çok güçlü olan bir itkinin baskısıyla gerçek doğasına aykırı düşmesinden ileri gelir ki bu da bilgenin yapısıyla bağdaşamaz.